Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüdaşlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Mekke-i Mükerreme'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, gençlerimizin evlilikten soğuduğu, evlilik yaşının 30'lara dayandığı, 20 milyonu aşkın gencimizin evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmediği, bir şekilde evlenenlerin ise çocuk yapmadığı bir Türkiye'de aile olmaya giden yolda 54 önemli unsurun ilk maddesi olan evliliğin niçinlerinde biyolojik, nörolojik, psikolojik, duygusal, ekonomik, kültürel, sosyolojik, kariyer ve demografik açılardan evliliğin niçinlerini sizlerle paylaştıktan sonra evliliğin İslami olarak niçinlerini sizlere anlatmaya başlamıştım. Allah'ın emri olması, peygamberin sünneti seniyyesi olması, evlilikle dinimizin yarısının tamamlanması, evlilik yoluyla insanların en hayırlısı olunması, evlilikle göz aydınlığı olacak eşlere ve çocuklara sahip olmamız, zinadan korunmamız, şeytanın vesveselerine karşı bir korunma kalkanıyla güçlendirilmemiz, nefsin korunması yanında neslin de helal yolla çoğalmasının sağlanması, iffet ve namusun tertemiz, ak ve pak bir şekilde korunması, muhafazası, eşler arasında sevgi ve merhamet yaratılmasına vesile olması, sükunet, sekinet ve huzur bulma, karşılıklı hak ve sorumluluklarının yerine getirilmesi, aile yapısının kurumsal anlamda kurulması, hanımefendilerin psikolojik açıdan güçlendirilmesi ve onların biyolojik açıdan da bir anne olarak güçlendirilmesi, finansal özgürlük olan mehirle bağımsız hale getirilmesi, güçlendirilmesi, toplumun ıslahı ve düzenin sağlanması, helal dairede aile kurarak nefsin tezkiyesi, zinadan ve haramdan bu vesileyle korunulması, meşru ve helal çerçevede cinsel ihtiyaçların da giderilmesi, fıtrata uygun bir hayat bu şekilde sürülmesi ve toplumun ahlaki yapısının korunması maddelerini işlemiştik. Geldik 23. maddeye inşallah bu hafta. Evliliğin İslami niçinlerinden 23. madde nefsi terbiye etmektir aziz dostlarım. İslam'a göre evlilik bir nefis terbiyesi makamıdır. Kişi hani iki ayrı bedende tek ruh olmak olarak açıklanır ya, ruh ikizimizi bulduk diye de anlatılır ya evlilik. Mümin de müminin aynası olduğuna göre kişinin kendi eksikliklerini bir ayna, bir eş vasıtasıyla görüp tekamül etmesi sürecidir evlilik. Kur'an-ı Azimuşşan'a göre Şems suresi 9. ayet-i kerimede nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir diye buyuruyor Rabbimiz. İşte evlilik bu nefsini kötülüklerden her türlü arındırma ve korumanın en muhteşem yapısıdır, vesilesidir. Üstelik bu yapı cennette Allah tarafından kurulduğuna göre Ademoğluna ona en uygun, fıtratına en uygun bir yapı olarak Allah'ımız tarafından takdir ve tesis edildiğine göre demek ki bu nefis terbiyesiyle alakalı da nefis bir kurum oluyor evlilik. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir hadis-i şerifinden yola çıkarak bu cihadın yine Kur'an-ı Azimüşşan'da eşlerimizin hunne libasun lekum ve entum libasun lehun buyruğundan yola çıkarak eşlerimizin bize bir elbise, bizim de onlara bir elbise olmamız hasebiyle aynı zamanda bir ayna da olduğuna göre eşler elbisenin kusurlarının, iyiliklerinin, güzelliklerinin, eksikliklerinin, aksaklıklarının karşılıklı aynalarda birbirine en rahat gösterilecekleri ya da o aynada kendimizi görebileceğimiz en muhteşem bir usul olmuş oluyor ya da kurum olmuş oluyor aile yapısı. Tabii ki yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın bildirdiğine göre eşlerimiz bizim için mallarımız, evlatlarımız, eşlerimiz bir fitnedir. Bir imtihan vesilesidir. Yine bir derece bunu ileriye taşıyan ayet-i kerime bize şunu bildiriyor ki eşlerimiz ve çocuklarımız arasından bize düşmanlık edenler bile olabilir. Bu durumda bile af yolunun tutulması, onlara merhametle davranılması, kusurların örtülmesi, biraz bizim hoşnut olmadığımız özellikler olsa bile sabredilmesi, ola ki hoşumuza gitmeyen şeylerde Allah'ın bize bir iyilik takdir etmesinin ümidi, bizi bu nefsi terbiye konusunda biraz daha sabra, sükunete ve selamete celp ediyor. Bu konuyla alakalı Tegabun suresi 16. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diye buyuruyor. Kim ki nefsinin hırsından, cimriliğinden, bencilliğinden, heva ve isteklerinin emrediciliğinden korunursa işte onlar gerçek kurtuluşa erenlerin ta kendileridir diye buyuruyor Rabbimiz. Nefsimiz bize 4 milyar hanımefendi içerisinde 4 milyar erkek olarak o 4 milyarda bir ruh ikizimizi bulduğumuzda onunla kuracağımız yuvada elbette yeni bir yapı olduğu için çiftlerin evlilik öncesinde birbirini tanıma imkanları biraz da kısıtlı olduğu için o yeni tanışan kişiler nezdinde yeni kurulan yuvalarda bu nefsi mücadele biraz daha yoğun oluyor. Zaten en fazla boşanmaların ilk 5 yılda olmasının sebebi de bu olsa gerek. Burada evlilik yaşının 30'lara dayanması diye her programın başında söylediğim ve 20 milyona yakın evlilik çağı gelmesine rağmen evlenmeyen gencin olduğu bir Türkiye diye bahsetmemin bir sebebini de buradan anlıyoruz ki yaş ilerledikçe bu nefsin hırsından, cimriliğinden, bencilliğinden, kibrinden, gururundan, hasedinden, olayları hep kendi lehine yormasından, üste çıkması ve üstüncülük taslamasından kurtulamadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İslami bir emir olan, İslami bir tercih olan erken yaşlardaki evliliğin ki şu anda yasal sınırı da 18'dir biliyorsunuz. Farklı ülkelerde dünyanın 14, 15, 16, 17 gibi farklı uygulamalar da vardır. Dolayısıyla hemen ergenliğin sonrasında akil ve bali olmanın sonrasında nefsin olgunlaşmaya başladığı bir dönemde eşlerin birbirini terapi ederek, tedavi ederek birlikte tekamül etmeleri en mantıklı çözüm gibi geliyor. Karakter kemikleştikten sonra nefsin bu cimriliğinden ve hırsından korunmak çok kolay olmuyor. Aziz dostlarım, evliliğin 24. İslami niçini çocuk sahibi olup salih bir nesil yetiştirmek arzumuzdur. Evlilikten maksat bize sadaka-i cariye olacak, arkamızdan dua eden, Fatiha okuyan bir nesil bırakmaktır. Dolayısıyla amel defterimizin açık olmasını da murad ediyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre çocuğuna güzel isim koy ve güzel terbiye ver ya da hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır sözünden yola çıkarak bu sadaka-i cariyemizin yürek özettiğimiz, emek verdiğimiz, çaba sarf ettiğimiz her türlü fedakarlığa değeceğini gösteriyor bize. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri oğlu Sultan Veled'e belki de bu çocuk sahibi olup salih nesil yetiştirmekle alakalı bugüne kadar söylemiş zirve cümlelerden bir tanesini şöyle sarf ediyor. Ki beni çok çarpan bir cümledir bu cümle. Ey oğlum Sultan Veled, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Kalbimdeki bütün marifeti sana nakşetmekle vazifeliyim. İşte bütün o müktesebat, kültürel manada, bilişsel manada, duygusal manada bütün tecrübelerimizin gelecek kuşaklara aktarılması, onların bizden daha hayırlı bir hayat sürmelerinin murad edilmesi ve bütün her türlü çabamızla gelecek neslin bizden daha İslami, daha rahat, daha güzel bir dünyada yaşaması için çabalamamız bu yüzdendir. Dolayısıyla biyolojik sebepleri açıklarken varlığın kodunda default ayarlarında var olduğunu söylediğim bu ayar biyolojik olarak bizde var, bütün canlılarda var. Onlar da bir şekilde çocuk sahibi olarak o türün devamına çabalıyorlar. Ama bizde bu sadece biyolojik bir varlık olarak evlat sayısının artması değil, salih ve saliha evlatlarla sadaka-i cariye bir nesil bırakmak ve o nesil içinde dünyayı daha yaşanabilir bir dünyaya çevirmek mükellefiyetinde barındırıyor. Bu özelliği ile de her türlü dünyevi ve maddi amaçlardan ayrılıyor Müslümanın varlık sebebi evliliği ile alakalı. Aziz dostlarım, evliliğin 25. İslami gayesi ya da iyi niçini karşılıklı hak ve sorumluluk düzeni kurabilmektir. Rabbimiz Hak Teala Hazretlerinin Bakara Suresi 228. ayette buyurduğu şekliyle erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Bu hüküm karşılıklı hak ve sorumlulukları aile olduktan sonra en adaletli bir şekilde yerine getirmekle emrolunduğumuzu bize ifade ediyor ve açıklıyor. Hadis-i şerifte de aynı şekliyle sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır cümlesi sanki bu ayet-i kerimenin tefsiri gibi bizim imdadımıza yetişiyor. Aziz dostlarım, Allah fıtratları farklı yaratmış. Yani kadın fıtratıyla erkek fıtratı, sadece bunu cinsel açıdan söylemiyorum, duygusal açıdan da böyle, bilişsel açıdan da böyle, ruhsal açıdan da böyle. Yani ruh bir kadın bedene girdiğiyle bir erkek bedene girdiği anda farklı fonksiyonlar icra ediyor. Nasıl ki ruhlar aleminde bölük bölük, farklı farklı fıtratlarda, tinetlerde, özelliklerde, hususiyetlerde ruhlar aynı bölükte birlikte bir yaşam sürdülerse, dünya hayatında da X ve Y kromozomuyla cinsiyetleri kadın ve erkek olarak tesis etmiş olan Rabbimizin bir muradı vardır elbette bununla alakalı. Ve bu muradın tecelli ise bu fıtratın farklılıklarını kabul etmekle başlıyor. Hanımefendiler, hanımefendi kardeşlerim belki mehirle alakalı farklı arzu içerisinde olabilirler ki Kur'an'ı anlamda bunun üst sınırı yoktur. Ya da takılara, altınlara düşkünlükleriyle alakalı ya da ev eşyalarının düzgünlüğüyle alakalı ya da evin idaresi çekip çevrilmesiyle alakalı finansal konularda bazı hassasiyetler geliştirebilirler. Ya da erkeklerin bu maişetin devamıyla alakalı çabaları bedensel manada, zihinsel manada, duygusal manada çok daha yoğun, işte ödemelerdir, kiradır, taksitlerdir gibi bu finansal sorumlulukların yoğunluğu altında biraz daha farklı bir yük çekebilirler. Dolayısıyla aile içerisinde hanımefendi kardeşlerimin de beyefendilerin de bu karşılıklı sorumlulukların yüklenilmesinde birbirinin alanlarına saygı duymaları ve bunu anlayışla, empatiyle, Osmanlı'nın deyimiyle kıyas-ı nefs ile nefislerini onların nefsiyle kıyaslayarak uhulet ve suhuletle çözebilme becerisinde saklıdır. Bu ayeti kerime erkek egemen toplumlarda Allah muhafaza türlü mendeburluklarla, baskılarla, zulümlerle, eziyetlerle hanımefendilerin ezilmesinin önünde bir direktir, bir engeldir, bir koruyucu kalkandır. Aynı şekilde beyefendilerin ezildiği, sosyolojik açıdan, toplumsal açıdan horlandığı, hakir görüldüğü, kadının beyanı esastır diye böyle farklı bakış açılarıyla erkeğin dışlandığı, aileden uzaklaştırıldığı ya da üzerinde demokrasinin kılıcı gibi baskı kurulduğu dönemler içinde erkekler içinde bir koruyucu kalkandır. Her iki kesiminde birbiri üzerinde Allah nezdinde tespit edilmiş, tesis edilmiş hakları vardır. Bu haklara işte finansal haklar, bedensel haklar, cinsel haklar, farklı farklı haklar ayrı programlarda ayrı ayrı bölümler olarak inşallah değiniriz. İlk amacım bu maddeleri bir an evvel bitirebilmek. Sonrasında inşallah alt hususlar oluşan alt dallara vaktimiz oldukça inşallah değiniriz. Evliliğin 26. İslami niçini dini hayatı aile içinde daha güçlü yaşamaktır. Evlilik tek başına yapılan ibadete bereket katar. Tek başına kişi biraz daha böyle mecalsizdir, isteksizdir, arzusuzdur. Motivasyonu biraz daha düşüktür. Bir Afrika atasözünde yer aldığı şekliyle bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diyor ya. O açıdan bir ibadetimize, namaz kılmamıza mesela tek başına kıldığımızda bir sevap veren Rabbimizin yanı başımızda bunu eşimizle kıldığımızda, bir arkadaşımızla kıldığımızda yani ikinci bir kişi olduğunda buna 27 kat sevap vermesinin kerameti de hikmeti de burada ortaya çıkıyor. Yani bu tanımadığımız bir kişiyle bile kurduğumuz bir cemaatte 27 kat oluyorsa kendi ehlimiz olan, ailemiz olan, eşimiz olan bir hanımefendiyle bu namazı kıldığımızda sevabın kat kat artıyor olması lazım. Üstelik evin bir mescide dönmesi ya da bir mescide döndürülmesi hususu da burada kendini gösteriyor. Aziz dostlarım, madem ki İslami hayatı cemaatle, cemiyetle, belli bir sosyal grupla çok daha kolay yaşıyoruz, bu sosyal yapının en minimal, en çekirdek hali falan diyorlar ya şimdi, küçük formuna biz aile diyoruz. Ve eşler birbirinin her türlü haline vakıf oldukları için, şahit oldukları için, hani bir insan kendini dışarıya karşı saklayabilir ama eşine karşı saklayamaz. Dolayısıyla burada dini hayattaki eksiklikler, aksaklıklar, mesela bir insanın sabah namazına kalkıp kalkmadığını, gece ibadeti yapıp yapmadığını, gün boyu evde olan bir insanın oruçlu olup olmadığını, değil mi? Eşinden başka hiç kimse bilemez. Ya da ne kadar fitre verdiğini, sadaka verdiğini, zekat verdiğini, aile olduğu için aile içerisinde bu sevaplarınla birlikte konuşularak paylaşıldığını düşündüğümüzde, dolayısıyla eşler birbirinden aile içerisinde kaçamazlar. Eş eşten gizlenemez. Bu konudaki müjde hadisi şerif Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle, hani biz normalde bir cemaatle kılınan namazın 27 kat olduğunu biliyoruz. Genelde bu çok meşhurdur, bu rivayet bilinir ama size bir müjde vereyim. Evli insanın kıldığı 2 rekat namaz, bekar insanın kıldığı 70 rekat namazdan daha hayırlıdır, daha evladır diye buyuruyor Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla aziz dostlarım, yani 70 kat fazla sevabın olduğu herhalde bir kuruma çok daha fazla rağbet edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Taha suresi 132. ayet-i kerimede Rabbimiz ailene namazı emret ve kendin için ona devam et diye buyuruyor ya, aynı şekilde sadece namazla alakalı değil, dini bütün ritüeller, vecibeler, sorumluluklar, emirler, feraiz, aileyle olduğunda çok daha anlamlı ve değerli. Hele hele bu bir de geniş aileyle, yani sülale boyu yapılıyorsa, değmeyin o sülalenin keyfine. Şairin o yürek yakan şiirinde söylediği gibi, gir oyna çık oyna diyor ya, Ne mutlu öyle bahtiyar sülalelere, ailelere, yuvalara, evlere. Aziz dostlarım, evliliğin 27. İslami niçini, sabır, fedakarlık ve merhamet gibi erdemleri geliştirmek, bunun bir sınav olduğunu, sınama olduğunu, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde hani müminlerin, insanların eziyetlerine tahammül etmeden çekip ayrılıp tek başına bir tarafa çekilmelerindense, insanların içerisinde onların eziyetlerine sabredip bu şekilde daha iyi bir mümin olacaklarına işaret buyuruluyor ya, aynen o şekilde birbirine aynı yatağı, aynı yastığı paylaşacak derecede yakınlaşan bir çiftin, bir kadın ve erkeğin helal çerçevede aile kurarak, bütün varlıklarına şahit olarak, bütün anlarına şahit olarak sınanmaları, denenmeleri, birbirini günde bir kere gören, haftada bir kere gören, ayda yılda bir kere gören, 3-5 yılda bir kere gören insanlara göre çok daha takdir edersiniz ki yüksektir. İşte bu sebeple psikolojik kısımda açıklamıştım size bilimsel manada. Hanımefendi kardeşlerim anne olduktan sonra mesela bebeklerinin altını temizlerken bile bu fedakarlık erdemi çok yüksek olduğu için aynı bir yarışmada bütün zor kulvarları geçerken yüksek bir motivasyonla, ödüle kavuşma arzusuyla, hiç onu yüksünmeden zevkle, eğlenceyle, gönüllü bir şekilde yapan yarışmacılar gibi başkalarına çirkin gelen, nahoş gelen, kötü gelen o eylemi büyük bir iyilikle, güzellikle, hiç yüksünmeden yaptıklarını ve bunun da kendi merhamet duygularını geliştirdiğini size ifade etmiştim. Aynı şekilde bu sabır, fedakarlık ve merhamet gibi erdemler mesela ev içi emniyet ve bakım diyebiliriz. Hastalıkta, yaşlılıkta, zor zamanda birbirine dayanarak, yaslanarak, yardımlaşarak, hani ayet-i kerimenin o rahmet dönemi, sekinet, sükunet ve meveddet dönemi bittikten sonraki o yaşlılık döneminde aynen eşler o zor zamanlarda birbirine yardımcı olurlar, dayanırlar. Ya da Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örneğinde olduğu gibi evlilik bir sadakat ve sığınak mekanı olur birbirine destekte. Aile içerisinde bu sabrın, fedakarlığın, sınanmanın en büyük delillerinden bir tanesi Nisa suresi 19. ayet-i kerimedir. Ve burada Allah'ımız eğer onlardan hoşlanmasanız bilin ki Allah bir şey hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir diye hoşlanmadığımız, sabretmek istemediğimiz, tahammül etmek istemediğimiz, asla bir türlü dayanamadığımız, hoşlaşmadığımız durumlarda bile eğer o kaderde yazıldığına göre, Allah da bizim için böyle bir hayatı murat ettiğine göre o şey hakkında, yani eşimiz hakkında çok hayırlı bir şeyi murat etmiş olabilir ümidi bile evliliğin devamıyla alakalı ya da birbirimize tahammül ve sabırla alakalı çok önemli bir delildir. Resulullah Efendimiz bu konuda bir mümin erkek mümin hanımına kızmasın, bir huyundan hoşlanmazsa başka bir huyundan hoşlanır diye buyuruyor. Dolayısıyla burada bir de şöyle düşünelim aziz dostlarım. Hani sabır ve fedakarlık karşılığı sevaptır değil mi? Yani bir insan bir konuda bir sabır gösterirse men sabara fakat zafer. Kim ki sabretti zafere ulaştı. Fe sabrun cemil, en güzel şeydir. Güzellerin en güzelidir sabır yani. Sabredenleri müjdeledi ayet-i kerimenin olduğunu da düşünürsek. Dolayısıyla her sabrın sonunda, her fedakarlığın sonunda Allah'ımızın bir sevabı, bir ecri var değil mi? Amenna. Peki sabretmezsek, belli konularda fedakarlık yapmazsak, sıkıntıya girmezsek nereden sevap kazanacağız? Bunu sizlerin o güzel gönlüne tevdi ediyorum. Yani Müslümanın aslında en güzel sevap kapısı eşiyle, ailesiyle, sülalesiyle, en yakınlarıyla muamelatında ortaya çıkıyor. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten bu konuda dinül muamele diye buyurması da boş yere değil sanırım. Yani sadece bilgiyle, duyguyla, makamla, mevkiyle değil, dinin bir muamele işi olduğunu, muameleye bakılması gerektiğini ifade ediyor kurban olduğum. Aziz dostlarım, evliliğin 28. iyi niçini, kul hakkını gözeten meşru bir birliktelik kurma amacımızdır. Kur'an-ı Kerim evliliği ağır bir sözleşme, misak-ı galiza olarak ifade eder. Evliliğin bu misak-ı galiz bilinciyle kurulması, bu bağın geçici bir heves değil, hesap verilebilirlik ile kurulan bir hukuk olduğunu bilinmesi, evlilik müessesesini Müslüman kul nezdinde çok daha önem verilen bir kutsal abideye dönüştürür. Ne demiştik? Sadece namaz ve evlilik cennette akdedilen, bildirilen, beyan edilen, müjdelenen iki ameldir. Onun dışındaki bütün feraiz ve emirler Cibril-i Emin vasıtasıyla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyada tebliğ edilmiştir, vahyedilmiştir. Ama aile kurumu cennette kurulduğu için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namaz emri Miraç'ta bahşedildiği için bu iki özellik ya da bu iki ibadet, bu iki emir bambaşka bir yere sahip Müslümanın gönlünde. Özel önem vermemiz gereken bir amel, bir eylem, bir kurum gibi görülüyor. Bu konuda bu misak-ı galiz konusunda İsra suresi 34. ayet-i kerimede verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz yani ahit sorumluluk gerektirir diye buyuruyor. Zaten Müslüman kimdir aziz dostlarım? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiyse ve İslam güzel ahlaksa ahlakın zirvesi galiba sorumlulukları bilmektir. Bugün modern dünya bile kurumsal çerçevede, kurumsal hayatta çalışanlarına, elemanlarına sorumluluk bilinci vermekle ilgili çabalıyor. Eğitimler veriyor, seminerler aldırıyor, kitaplar okutuyor, projeler geliştiriyor. Vatandaşlık bilinci nedir? Ülkemize karşı sorumluluğumuz. Dünya vatandaşlığı dediğimiz nedir? Dünyaya karşı sorumluluğumuz. Çevre sorumluluğu, doğa sorumluluğu, hayvanlar, bitkiler, eşyalar değil mi? Dolayısıyla aile içerisinde ya bak bir söz vermiştiniz Allah'ın huzurunda bu akdi Allah'ın emri ve peygamberin kavli diye yerine getirmiştiniz ve meleklerin şehadetiyle Allah'ın huzurunda bu yuvayı kurmuştunuz. Dolayısıyla bu sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin diye buyuruyor ayet-i kerime. Dolayısıyla onun için ağır bir sözleşme evlilik. Yani en sevmediği helal boşanma olduğuna göre hemen kolay kolay da bir escape tuşu, bir kaçış tuşu. Ya ben biraz oynamıyorum, ben biraz canım sıkıldı gidiyorum onda olmadığı bir kurum. Psikologlar hoşumuza gitmeyen olayları, bize zor gelen, nefsimize zor gelen davranışları yapmaya devam ettiğimizde beynimizin çok daha fazla gelişeceğini ve bu eylemlerin yavaş yavaş otomatik pilota dönüşerek bize kolay geleceğini söylüyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Gece namazı eğer zor geliyorsa ya da her vakit abdest alıp namaz kılmak zor geliyorsa bununla ilgili şeytanı yenip bir şekilde buna devam ettiğimizde 21 günde zaten yeni bir karakter oluşuyor. 40 günde de bu perçinleniyor. Dolayısıyla aile içerisinde eşimizin hoşumuza gitmeyen tavırlarına karşı bu hesap verilebilirlik bilinciyle bu ağır bir sözleşme, misak-ı galizi akılda tutmak, hatırda tutmak, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmek, bu sözü getirmek ve sorumluluğu idrak ile ilgili önemli bir husus olsa gerek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda sanki yine bu İsra 34. ayet-i kerimeyi tefsir eden bir cümlesi Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar diye buyuruyor. Bizim kültürümüzde söz biliyorsunuz namus olarak görülmüş. Başka ne namus olarak görülmüş? Eş namus olarak görülmüş. Dolayısıyla üst üste iki namusun korunması aile bilinciyle ya da aile kurumuyla ya da evlilikle olmuş oluyor. Aziz dostlarım, evliliğin 29. iyi niçini ümmetin çoğalmasına vesile olma. Ümmetin nitelikli çoğalması, günümüzde yaşadığımız şu garabet, ahir zaman fitneleri içerisinde, beynimizin darmadağın edildiği, delik deşik edildiği, didik didik didiklendiği şu İslam coğrafyalarında, Resul Efendimizin en büyük bir isteği ve talebidir. Zira o, Evlenin, çoğalın çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim diye buyuruyor. Resulullah Efendimizin iftihar edeceği bir nitelikli çoğalmadan bahsediyoruz. Ve siyah da olsa doğurgan bir kadınla evlenin buyruğu, onun Müslümanların çoğalmasıyla alakalı, etnik ayrımcılık yapmadan, bir de hani o dönemde siyahilerin daha hor vakir görülmesi, köleliğin çok daha yaygın olduğu bir dönem olması sebebiyle onları yüceltmekle alakalı bir hadis-i şeriftir. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Aziz dostlarım, bu hadis-i şerif bize kıyamet gününde ümmetin çokluğuyla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceği hadis-i şerife Resulullah Efendimizin göz aydınlığı olacak, Kur'an-ı Kerim'de kurratı ayunin olarak belirlenen bize de göz aydınlığı olacak bir neslin yetiştirilmesiyle mümkün olabilir. Bu da biliyoruz ki en iyi terbiye ailede olan, ailece verilen terbiye. Evliliğin 30. İslami niçini ebedi hayatta da birlikte olma, dünyevi birliktelikler, beraberlikler, meşru olsun gayrimeşru olsun bütün birliktelikler dünyevidir. Dünyevi olan meşru birliktelik evliliktir ama Müslümanın evliliği diğer insanlara ve inançlara nazaran sadece dünyada olan bir birliktelik değil, ahirette de eşlerin birlikte olması ümidiyle cennette kişiler dünya eşleri birlikte olacaklardır hadis-i şerifi mucibince bir ebediyet ümididir. Evlilik zina ve fitne kapılarını kapatan toplumsal bir koruma şemsiyesi. Dolayısıyla bu şemsiyenin altındaki insanlar için, aileler için Rahat Suresi 23. ayet-i kerimede adn cennetleri, oraya babalarından, eşlerinden, çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler diye buyuruyor. Dolayısıyla aileye de bir atıf var bu ayet-i kerimede. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi de. Dünyada Allah için sevdiklerimizin ahirette bizimle olacağı ve o sevdiklerimizle beraber ebedi bir hayatın yaşama ümidinin de bize verilmesi hasebiyle çok önemli bir motivasyon kaynağı olsa gerek. Aziz dostlarım, evliliğin 31. iyi niçini daha nazik ve kibar bir forma dönüşme amacıdır. Eşler arası hayat, iletişim ve nezaket kaslarımızı çalıştırır. Ahlakın evde ölçüldüğünü, tartıldığını, oluştuğunu hatırlatır. Evliliği bir karakter mektebi haline dönüştürür. Daha doğrusu evlilik bir karakter eğitimidir haddi zatında. Allah'ımızın Fussilet Suresi 34. ayet-i kerimede iyilikle kötülük bir olmaz. Sen itfa billedihi ahsen, kötülüğü en güzel olanla sav emri mucebince, zaman zaman kadire uğrasak da, kötü davransak da, bize de kötü davranılsa da af yolunu seçmek karakterimizi affeden bir kişi yüceliğinde çok daha yüce hale getiriyor. Tegabun suresi 14. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala Hazretleri, ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının ama siz affeder, suçlarını örter ve bağışlarsanız bilin ki Allah da bağışlar ve acır diye buyuruyor. Dolayısıyla eşlerimiz ve çocuklarımızdan bize düşman olanlar vardır, olabilecektir, böyle bir ihtimal vardır. Nice peygamberlerin eşleri biliyorsunuz onlara düşmanlıklar yaptı. Peygamberlerin eşlerinde bile böyle varsa bizim halimizde çok çok doğal böyle olması. Bu durumda bile Allah'ımızın af yolunu seçmemizle alakalı tavsiyesi herhalde evlilik kurumu içerisinde, hani biz affedikçe ne diyoruz? Allahümme inneke affavun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım affedirsin, affetmeyi seversin, kerem sahibisin, ikramı bol, lütfu bol olansın. Ne olur beni de affediver. Ama kul hiç kimseyi affetmiyor, sürekli düşmanlık yapıyor. Ondan sonra da bağışlamayı bekliyorsa yandı gülüm keten elma. Bu konuda bu kötülüğü iyilikle, en güzel olanla savmakla alakalı kadim derlerimiz ne söyler kelam-ı kibarda? İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Bunu da bir tarafa not alalım. Resul Efendimiz bu konuda nezaket bir şey girdim onu mutlaka güzelleştir diye buyuruyor. Bu anlamda ben bu evliliğin nazik ve kibar bir forma dönüşmesiyle alakalı çok önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Aziz dostlarım, İslam alemi içerisinde defaatle şahit olduğum şekliyle nerede bir İslami güzellik, nerede İslami bir ilim sahibi insan gördüysem, İslami derecesi yükselirken insani davranışında, kibarlığı ve nazikliğinde bir azalma görüyorum. Bunu ben sadece görmüyorum. Bütün dünyada hemen hemen şahit olduğumuz olaylar böyle. Dolayısıyla İslami ilimler yükselirken bununla eş değer ve eş zamanlı bir şekilde kibarlığımızın, nezaketimizin, ahlakımızın da muamelatımızın da güzelleşmesi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezaket bir şeye girdi mi onu mutlaka güzelleştirir hadis-i şerifine de uymamız anlamına gelir. İlave bir sevap kazandırır. Ben acizane seminerlerde Japon nezaketini, Kore ahlakını anlatmaktan usandım. İnşallah bu konuda biz Müslümanların da örnek olduğu, biz Müslümanların nezaketinden de örneklik verdiğimiz trafikte, apartman hayatında, komşulukta, ailede, ticarette, toplumsal hayatta inşallah örnekler, güzel örnekler çoğalır. Konunun sonuna geldik. Burada bitiriyorum. Evliliğin İslami son için 32. maddede ümmetin çok kaliteli yetişmesine vesile olmak. Sadece neslin değil, bütün ümmetin kalitesini dertlenen bir aile ve yuva kurarak ümmet yetiştirmeye çabalamak. Profesör Doktor Selçuk Şirin Hocam, Yetişin Çocuklar kitabının girişinde benim gibi diyor, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı, kuzenlerin içerisinde geniş bir aile yetişmişseniz, bu kitabı okumanıza gerek yok. Hemen bunu çekirdek aile diye tanımladığımız anne baba ve çocuktan oluşan bir aileye hediye edin. Zaten bu kitapta benim size anlatacağım pedagojik ve psikolojik bütün özellikler o geniş ailede size verilmiştir diyor. Ama öyle bir ailede değilseniz durun diyor, size anlatacaklarım var. Dolayısıyla en iyi terbiye kurumu ailedir ve özellikle de geniş ailedir. Sadece en iyi değil, en kalıcı terbiye şekli de ailede olan çocukluk, erken çocukluk döneminde mermere kazındığı şekliyle kalıcı hafızamıza nakşedilen aile eğitimidir. Dolayısıyla aile içerisinde ümmet şuuru ve bilinciyle yetiştirilen çocuklar hem Resulullah Efendimiz'in göz bebeği hem de ümmetin çok daha izzetli bir hayat yaşamasına vesile olacaktır. İşte bu sevinç, bu göz aydınlığı, bu ümit ve bu arzu, bu vizyon bile bizi aile kurmakla alakalı ve ailede çok kaliteli bir nesil yetiştirmekle alakalı yüksek derecede motive eden sebeplerden birisi olur. Aziz dostlarım, Allah razı olsun, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Böylelikle size aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatacağım konular silsilesinin birinci mevzunu daha tamamlamış olduk. Zaten senenin başında söylemiştim, 2026 ve 27 konumuz bunlar diye, hemen 52 haftada 54 haftada bitecek bir konu değil. Evliliğin iyi niçini birinci maddemizde, bunu hem farklı bilimsel açılardan hem de İslami açıdan ele almış olduk. Umarım evliliğinizin niçinini kendi gönlünüzde, vicdanınızda çok iyi bir şekilde idrak edip ona uygun davrandığınız bir hayata geçişinize vesile olur. Bekar kardeşlerim için bu niçinlerden bir tanesine sarılıp gönlünün ruh ikizini bulup evliliklerine vesile olur. Bu haftalık bu kadar diyelim. Mübarek mekanlardan hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle selamlıyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Bu haftalık da bu kadar efendim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.